Ayrım 29, Uygarlık Tarihi, sayfa 279. Reformcu Düşünürler. Martin Luther 1483-1546. Ekonomik ve sosyal yapının değiştiği ve bir dönüşümün yaşandığı bu ortamda reform hareketinin başlatıcısı Luther olmuştur. Luther, günah bağışlama belgelerinin satışına karşı çıkarak Katolik Kilisesi'nin içinde bulunduğu yozlaşmaya dikkati çekmek istemiştir. Hümanizm akımı ile reforma hazırlık yapılan bu dönemde bu çıkış kitleleri harekete geçiren bir eylemi başlatacaktır. Eylem kısa sürede yaygınlaşacaktır. Luther, kutsal kitabı esas alarak kilise babalarının yazdıklarını, papalık bildirilerini, din adamlarının aracılığını ve papanın otoritesini reddetmiştir. Luther'in ileri sürdüğü görüşlerde öne çıkan nokta, inananların kendi kendilerinin rahipleri olduğu söylemidir. Luther bu konuyu Hristiyan özgürlüğü kavramıyla açıklamaktadır. Hristiyanların dinsel anlamda özgür olduğunu, aracıya ihtiyaçları olmadığını ifade etmektedir. Ancak bu özgürlüğün bir sınırı vardır. O da din yani inançtır. Bunun dışında sosyal ve siyasal alandaki eşitsizliği kabul eder. Mevcut düzenin devamından yana görüşler ileri sürer. Özellikle başta bulunan yöneticilere boyun eğilmesini ister. Çünkü ona göre manevi özgürlüğe olanak veren dünyasal düzendir ve bu düzen korunmalıdır. Nitekim Hristiyanların başkaldırı ve ayaklanmalardan kaçınmalarına çağrı adlı eserini yazarak bu görüşlerini açıklamış, reformun başarısını prenslerin otoritesine bağlamıştır. Ayrıca Luther, bu dünyadaki düzenin Tanrı'nın istediği bir düzen olduğunu, dolayısıyla yöneticilere koşulsuz boyun eğilmesi gerektiğini savunmuştur. Hatta daha da ileri giderek yöneticiler adaletsiz ve dinsiz dahi olsalar baş kaldırılmaması gerektiğini belirtmiştir. Görüldüğü gibi Luther'in reformu kilisenin dışına taşmamaktadır. Hatta Luther reformun sosyal bir hareket haline yani eyleme dönüşmesine engel olmaya çalışmıştır. John Calvin 1509 ila 1564. Cenevre'de protestanlığı örgütlemeye çalışan Calvin, burada teokratik bir diktatörlük kurmuştur. Aslında söylemlerinde kilise ile devletin görev ayrımından, kilisenin devlete karşı özerkliğinden ve laiklikten yanadır. Ancak uygulamada bunun tersini yapmıştır. Calvin, protestanlığı Avrupa çapında bir hareket haline getirmiştir. Calvin'in öğretisi, insanı dünya işlerinden ayırmıyordu. O, insanın yapabileceği her girişimi görev olarak görüyordu. Calvin'in görüşlerini benimseyenler, Calvincilik adı altında her türlü kapitalist girişime aracı oldular. Böylece Calvincilik, kapitalizmin gelişme gösterdiği ülkelerde yayıldı. Yükselen burjuvazi, kazanç amacıyla yaptığı tüm hareketlerin dinsel yaptırımı olarak Calvinciliği kullandı. Calvin'in Luther ile bazı ortak görüşleri paylaştığı görülür. Katolik Kilisesi'nin otoritesinin, din adamlarının aracılığının ve bazı dinsel törenlerin reddedilmesi, kutsal kitabın esas alınması bunlar arasında sayılabilir. Aynı zamanda Calvin'in doğadaki düzenin tanrısal olduğu ve insanların değiştiremeyeceği, bu nedenle de düzenin koruyucusu olması gerektiği yolundaki görüşleri de Luther'le örtüşmektedir. Nitekim Calvin, İnsanların manevi eşitliğinden söz ederken ekonomik, sosyal ve siyasal eşitsizliği kabul eder. Calvin'in genel felsefesi alın yazısına dayalıdır ki bu da Luther'deki yöneticilere boyun eğilmesi düşüncesiyle benzerlik gösterir. Calvin yöneticilerin gücünü Tanrı'dan aldığını, bu nedenle yöneticilere karşı gelmenin Tanrı'nın düzenine karşı gelmek demek olduğunu iddia eder. Hatta yönetici kötü olduğunda bile onu cezalandırmanın vatandaşlara düşmeyeceğini, bunun Tanrı'ya ait olduğunu ve Tanrı'nın kralların kralı olduğunu ileri sürer. Tüm krallar Tanrı buyruklarına bağlıdır. Buradan çıkan sonuç, kralların yönettiği halklara karşı değil, Tanrı'ya karşı sorumlu olduklarıdır. Thomas Münzer ve Köylüler Savaşı 1524 ila 1525. Reform hareketini ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamı içine alacak şekilde yorumlayan Münzer oldu. Böylece diğer reformcu düşünürlerden ayrılan bir çizgi izledi. Münzer, reform hareketini o dönem Almanya'sında en çok ezilen köylü sınıfına dayandırdı. Keskin ve devrimci görüşler ileri süren Münzer, Hristiyanlığın sadece Katolik biçimine değil, kitabına da karşı çıktı. Onun yerine aklı temel alan görüşler ileri sürdü. İnsanı tanrılaştıran, öbür dünya cennetini reddeden ve materyalizme kayan bir felsefeye sahip olan Münzer, ekonomik alanda eşitlikçi bir düzen arayışı içindedir. Nitekim aşağı halk tabakalarının bu dünyada eşitliği özlediklerini dile getirdi. Münzer, Tanrı Krallığı adını verdiği bir sosyal düzenden söz etmektedir. Özel mülkiyetin ve zümre farklılıklarının olmadığı bu düzenin tüm Hristiyan dünyayı kapsamasını hedeflemişti. Nitekim Münzer'in bu fikirleri Almanya'da Köylüler Savaşı'nın devrimci kanadını etkiledi. Köylüler hareketin itici gücü oldu. Ancak köylülerin liderleri arasında ılımlı olanlar daha fazlaydı. Bunlar görüşmeler ve anlaşmalar yoluyla elde edilecek tavizleri yeterli görüyorlardı. Nitekim savaşın başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında köylü liderleri arasında amaç ve yöntem birliğinin olmaması en önemlilerinden biridir. Bir diğeri de hareketin liderliğini üstlenecek devrimci bir sınıfın o dönem Almanya'sında olmamasıdır. Münzer, düşlediği düzene kavuşmak için prenslere ve soylulara da çağrıda bulunmuş, aksi halde onları silahla devireceklerini ilan etmişti. Münzer, devrimci düşüncelerini gerçekleştirmek için prenslerden destek alamayınca, hareketini köylülere dayandırarak feodal düzenin egemen sınıflarına ve bunların mülklerine karşı harekete geçti. Bu durumda mülklerini tehlikede gören imparatorlar, prensler, feodal beyler, kilise, devlet ve burjuvazi kendi aralarındaki çekişme ve çatışmaları bir yana bırakarak ortak çıkarlarına yönelen tehlikeye karşı güç birliği yaptılar. Sonuçta köylüler yenildi ve Münzer öldürüldü. Reformun sonuçları. Reformla birlikte Hristiyanlıkta bölünmeler oldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Katolik Kilisesi'nin mutlak otoritesi kırılmış oldu. Papalığın ve din adamlarının aracılığı reddedildi. Ruhban sınıfından olanlarla olmayanlar arasındaki fark ortadan kaldırıldı. Reform, kilise dışındaki ekonomik, sosyal yaşamı ve düşünce yapısını da etkiledi. Bilim, sanat ve kültürün gelişmesinin önü açılmış oldu. Ekonomik yapıda ise kapitalizmin daha da güçlenmesiyle sonuçlandı. Protestanlık kapitalizmle iç içe geçti. Öte yandan reform mezhep çatışmalarına yol açtı. Katoliklerle Protestanlar arasında yoğun mücadeleler yaşandı. Sonuçta bu çatışmalar Avrupa'da din savaşlarını ve 30 yıl savaşlarını başlattı. Pek çok insan hayatını kaybederken Avrupa bu savaşların bedelini gerek nüfusu gerekse ekonomik hayatındaki olumsuz etkileriyle ödedi. Sonuç olarak 1648 Westfalia Anlaşması ile Protestanlık mezhebi resmen tanınmış oldu. Ve günümüze kadar Hristiyanlığın en çok taraftar bulan üç büyük mezhebinden biri haline geldi. Reform hareketi genellikle Batı ve Kuzey Avrupa ile sınırlı kalmış olsa da ekonomik ve politik gücün değişmesine, geniş bir coğrafyayı etkilemesine ve Papa'ya karşı güç kazanılmasına yol açmış olması önemlidir. Reformla Katolik Kilisesi'nin merkeziyeti yıkılmış, Batı Hristiyan dünyası çeşitli kiliselere bölünmüştür. Evrensel Katolik Kilisesi'nin yerini devlet kontrolündeki ulusal kiliseler almıştır ve Roma Katolik Kilisesi'nin otoritesi yıkılmıştır. Reformun mesleki anlamda sonucu, tüm işlerin eşit sayılması ve sıradan hayatında kutsal olduğu düşüncesidir. Artık mesleklerden biri diğerinden daha kutsal değildi. Toplumsal çalışma ahlakı oluşturuldu. Böylece aracılığa ihtiyaç duyulmayan din adamları sınıfı diğerleriyle aynı seviyeye indirgenmiş oldu. Dünyasal mesleklerin de önemli olduğu vurgulanarak kişinin yeteneklerinin önü açılmış oldu. Böylece kültür, uygarlık, bilim ve sanatın gelişmesi sağlandı. Reformla birlikte laik öğretim kurumları açılmaya ve kişisel yargı hakkı savunulmaya başlandı. Ruhani konularda yetki sivil yöneticilerin eline geçti. Devletin gücü arttı. Kuramcılar da değişen ekonomik yapıya uygun dinsel söylemleriyle döneme damgalarını vurdular. Luther, faiz ve fiyat konusundaki düzenlemeleri kiliseden ayırıp devletin kontrolüne verirken, Calvin, çalışma ve zengin olmanın öte dünyada da ödüllendirileceğini söylüyordu. Kapitalist birikim adına yapılan her türlü girişim insanın görevi sayılıyordu. Sonuç olarak yeni çağda ekonomik, sosyal ve siyasal yapıda meydana gelen değişim düşünsel yapıyı da etkiledi ve bir dönüşüm yaşandı. Avrupa Rönesans ve reformu yaşadı, coğrafi keşifleri gerçekleştirdi. Dünyaya ve evrene ilişkin görüşleri değişti. Bütün bunlar olurken çatışmalar, çelişkiler, savaşlar ve uzun mücadeleler yaşandı. Böylece Avrupa'nın aydınlanma dönemini yaşaması için gerekli altyapı hazırlanmış oldu. Sıra sizde 17. Reform hareketinin sonuçları nelerdir? Özet. Amaç 1. Yeni çağda Batı Avrupa'da yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler ve bu değişimlere yol açan temel nedenler neler? Yeni çağda Batı Avrupa'da yaşanan dönüşümün temelinde ekonomik değişim yatmaktadır. Orta çağın kendi içine kapalı tüketime yönelik ekonomik yapısı, Haçlı seferleriyle başlayan ve sonrasında hızlanan ticaret sayesinde değişti. Ticaret, ekonomik yapıda dışa açık sosyal bir üretimi başlattı. Ticaretle elde edilen sermaye ise imalathanelerin örgütlenmesinde kullanıldı. Böylece kapitalist sistemin ortaya çıkışını sağlayan gerekli altyapı hazırlanmış oldu. Ekonomik yapıdaki bu değişim, sosyal yapıdaki değişimi de beraberinde getirdi. Bu sistemde üretici güçler üretim araçlarından ayrıldılar ve girişimci sınıfın örgütlediği imalathanelerde ücretli olarak çalışmaya başladılar. Böylece işçi sınıfı ortaya çıkmaya başladı. Burjuvazi ise bu dönemde yükselen sınıfı temsil etti. Amaç 2. Yeni çağda Batı Avrupa'da yaşanan düşünsel değişim ve yeni düşünsel yapıyı şekillendiren gelişmeler nelerdir? Yeni çağda Avrupa, hümanizm, Rönesans, reform ve aydınlanma dönemini yaşamıştır. Düşünsel yapıda yaşanan bu değişimin temelinde ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen dönüşüm yatmaktadır. Altyapıda meydana gelen bu dönüşüm üst yapıyı da etkilemiş ve düşünsel yapıda da değişimi başlatmıştır. Döneme damgasını vuran egemen sınıfın amacı, kendi dünya görüşüne uygun bir üst yapının şekillenmesiydi. Böylece düşünsel yapı, değişen ekonomik ve sosyal yapının ihtiyaçlarına cevap verebilecekti. Bu aslında egemen sınıfın gücünü meşrulaştıracak ve sürekliliğini sağlamış olacaktı. Amaç 3. Hümanizm nedir ve hümanizm akımının özellikleri nelerdir? Hümanizm, insanı ön plana çıkaran, orta çağ boyunca insanı sınırlayan engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir düşünce akımıdır. İnsancılık anlamına gelen hümanizm akımı ile insan merkezli bir düşünce sistemi gelişmeye başlar. Hümanizm akımı ile insanın dünyadaki ve evrendeki yeri yeniden araştırılır. Böylece sorgulayan, araştıran, bağımsız ve özgür insan tipi ortaya çıkar. Aynı zamanda İnsanın tek başına bir değer taşıdığını savunan bu düşünce akımı, hümanist bireyciliğin gelişmesine yol açar. Amaç 4. Rönesans ve reform nedir? Bu döneme damgasını vuran düşünürler kimlerdir? Rönesans, 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümünü ifade eder. Rönesans'ın yeniden doğuş olarak ifade edilmesi, antik dönem sanat ve kültürünün örnek alınmasından kaynaklanmaktadır. Antik dönemin örnek alınmasının nedeni ise dünyasal ve canlı olması ve bu dönemin ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Döneme damgasını vuran klasik dönem sanatçıları içinde ilk sırada Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raffaello gelmektedir. Düşünürler arasında ise Machiavelli, Baudin ve Hobbes'u sayabiliriz. Bu düşünürlerin düşüncelerini, yaşadıkları ülkelerin içinde bulunduğu koşullar belirlemiştir. Birleştikleri nokta, mutlak monarşik bir yönetimin sorunları çözeceği, kargaşa ve iç savaşlara son vereceği öngörüsüdür. Reform, Katolik Kilisesini hedef alan, dinsel olduğu kadar ideolojik ve sosyal boyutu da olan bir eylemdir. Amaç, Katolik ideolojiyi yıkarak kapitalist düzenin devamlılığını sağlayacak olan yeni bir ideoloji yaratmaktı. Burjuvazi, ekonomik gelişimin önünde engel olarak gördüğü Katolik Kilisesi'ne karşı kendi kilisesini örgütledi. Böylece Protestan Kilisesi ve Hristiyanlığın önemli mezheplerinden biri ortaya çıkmış oldu. Döneme damgasını vuran en ünlü reformcu düşünürler arasında Luther, Calvin ve Münzer'i sayabiliriz. Kendimizi sınayalım. 1. Prens adlı eserinde ülkesinin siyasal birliğinin ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan ve amaca ulaşmada her türlü aracı meşru sayan düşünür kimdir? A. Machiavelli, B. Boden, C. Morus, D. Luther, E. Hobbes. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise siyasal değişim, mutlak monarşiyi savunan düşünürler konusunu tekrar okuyunuz. 2. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıldaki burjuvazi sınıfının amaçları arasında yer almaz? A. Feodal birimlerin ortadan kaldırılması. B. Güçlü prenslerin desteklenmesi. C. Ekonomik bütünlüğün sağlanması. D. Siyasal yönetimi ele geçirme. E. Krallarla işbirliğinin yapılması. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise değişen siyasal yapı konusunu tekrar okuyunuz. 3. 1442 yılında ilk Afrikalı köleleri Avrupa'ya getiren ve köle ticaretini tek eline alan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İspanya, B. Portekiz, C. Hollanda, D. İngiltere, E. Fransa. Cevap B. Yanıtınız yanlış ise Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetleri konusunu tekrar okuyunuz. 4. Aşağıdakilerden hangisi Magellan'ın gezisinin önemini ifade eder? A. Yeni bir kıtanın keşfedilmesi. B. Batı Avrupa ve Hint Okyanusu arasında ilk kez doğrudan ilişki sağlanması. C. Amerika'daki eski uygarlıkların tarihe karışması. D. Afrika kıtasını güneyden dolaşarak Hindistan'a gidilen ilk gezi olması. E. Dünya çevresindeki ilk geziydi. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetleri konusunu tekrar okuyunuz. 5. Yeni çağda Batı Avrupa'da yaşanan düşünsel devrimin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşünürlerin ortaya çıkması. B. Teknik alanda gelişmelerin olması. C. Bilim ve sanat alanındaki gelişmeler. D. Ekonomik ve toplumsal düzenin değişmesi. E. Yeni yerlerin keşfedilmesi. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise düşünsel değişim konusunu tekrar okuyunuz. 6. Hümanist bireycilik Avrupa'nın siyasal hayatında nasıl bir rol oynamıştır? A. Denge politikasının izlenmesini sağlamıştır. B. Devletler Birliği'nin kurulmasını sağlamıştır. C. Ulusal devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. D. Hristiyan Birliği'ne yol açmıştır. E. Büyük imparatorlukların kurulmasına yol açmıştır. Cevap C. Yanıtınız yanlış ise hümanizmin ortaya çıkışı konusunu tekrar okuyunuz. 7. Kapitalizmin doğuşuyla birlikte ortaya çıkan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aristokrasi, B. Mutlak monarşi, C. Cumhuriyet, D. Demokrasi, E. Oligarşi. Cevap B. Yanıtınız yanlış ise değişen siyasal yapı konusunu tekrar okuyunuz. 8. Aileyi devletin kaynağı olarak gören ve ailenin devletten önce gelmesi nedeniyle özel mülkiyetin dokunulmaz olduğunu savunan düşünür kimdir? A. Boden, B. Machiavelli, C. Hobbes, D. Münzer, E. Luther. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise siyasal değişim, mutlak monarşiyi savunan düşünürler konusunu tekrar okuyunuz. 9. Ekonomik ve sosyal eşitlikten söz ederek hareketini köylü sınıfına dayandıran devrimci reformist kimdir? A. Luther, B. Calvin, C. Münzer, D. Montesquieu, E. Machiavelli. Cevap C. Yanıtınız yanlış ise reformcu düşünürler konusunu tekrar okuyunuz. 10. Özel mülkiyetin kaldırılması ile insanların mutluluğa erişeceğini düşünen ve görüşlerini Ütopya adlı eserinde dile getiren düşünür kimdir? A. Petrarca, B. Campanella, C. Hobbes, D. Boden, E. Morus. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise gerçekle idealin çelişkisi konusunu tekrar okuyunuz. Okuma parçası. Batı'da özgürlükleri geliştiren tarihsel etmenler. Yeni Çağ Avrupa'sındaki siyasal gelişmelerle ilgili olarak söylenebilecek bir şey de Doğu'nun merkezi siyasal örgütlerine karşılık Batı'nın dağınık feodal siyasal yapısının uzun dönemde vatandaş hak ve özgürlüklerini geliştirip, kurumlaştırıp, güvenlik altına alan sonuçlar doğurmasıdır. İktidarın tekçi ve merkezi olmaktan çok çoğulcu dağılımı özgürlüklerin gelişeceği koşulları yaratmıştır. Önce feodal beyler 1215 Magna Carta belgesinde ve onu izleyen öteki belgelerde görüldüğü gibi krala karşı bazı haklar ve özgürlükler elde etmişlerdi. Aristokratların bu ayrıcalıklı hakları sonra burjuvaları, yakın çağda da işçileri içerecek biçimde toplumsal savaşımlarla genişletildi. Öte yandan egemen aristokrat sınıfın iki kampı, laik aristokratlar ve dinsel aristokratlar arasındaki çekişmeler de siyasal iktidarın tek merkezde yoğunlaşıp bireysel hakları ve özgürlükleri baskı altında tutucu bir duruma gelmesini önlemiştir. Bu iki kamp birbirlerine karşı bazı haklar elde edip bunları kurumlaştırırken vatandaşlar birinden silleyi yediğinde ötekine sığınabilmiş, o kampta kuşkusuz vatandaşları yanına çekip öteki kampa egemen sınıfın öteki kanadına karşı gücünü artırabilmek için vatandaşların o konudaki davasını benimseyip savunabilmiştir. Feodal beylerle kralların kiliseyle devletin çatışmaları kadar yerel kiliselerle papalığın, krallarla parlamentoların, parlamento içinde de aristokrat meclisleriyle burjuva meclislerinin çatışmaları ve birbirlerine karşı kopardıkları haklar, çatışmalar boyunca uzayan bir haklar ve özgürlükler listesi yaratmıştır. Batı demokrasilerindeki hakların ve özgürlüklerin köklülüğüne karşılık, Batı demokrasilerinin yöntemlerini benimseyen az gelişmiş ülkelerdeki hakların ve özgürlüklerin köksüzlüğü altında yatan nedenlerden biri de onların böyle bir tarihsel boyuttan yoksun olmalarıdır. Kaynak: Şenel A. 1996, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, sayfa 288. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde 1. Haçlı savaşlarıyla başlayan deniz aşırı ticaret, Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da ekonomik ve sosyal yapıda bir dönüşüme yol açtı. Ticaretle birlikte kapalı ekonomik yapı ve feodal ilişkiler çözülmeye başladı. Kapalı ekonomik yapının yerini ticarete dayalı, dışa açık, sosyal bir üretim biçimi aldı. Ticaret sermayesinin oluşmasıyla bu sermayeye sahip yükselen bir burjuva sınıfı döneme damgasını vurdu. Sermaye sahibi olan bu girişimci sınıf daha sonra imalathaneleri örgütleyerek yeni bir sınıfın ortaya çıkışına ön ayak oldu. Haçlı seferleri ekonomik yapının değişiminde bir dönüm noktası oldu. Bu seferler düzenlenirken egemen sınıfların mevcut ekonomik ve sosyal yapıyı devam ettirmeleri amaçlandıysa da uzun vadedeki sonuçları tam aksine düzenin değişmesine yol açtı. Bunun temel nedeni Haçlı seferleriyle başlayan ticaret ve ticaretten elde edilen sermaye olmuştur. Böylece ekonomik yapıda dönüşüm gerçekleşmiştir. Feodal ekonomik yapı çözülürken ticaretle elde edilen sermaye birikimi kapitalist sisteme geçişi sağlayacaktır. Sıra sizde 2. Yeni çağın yükselen sınıfı burjuvazi sınıfıdır. Bu dönemde burjuvazi ticaretle zenginleşen, sermaye sahibi girişimci bir sınıf olarak karşımıza çıkar. Bu yönüyle burjuvazi, ücretli işçilerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ekonomik yapıya hakim olduktan sonra siyasal yapıda da hak arayışları içine girecektir. Sıra sizde 3. Bu dönemde ortaya çıkan yeni sınıf işçilerdir. Serflerin ve zanaatçıların değişen ekonomik koşullar karşısında işçileştikleri görülür. Yükselen burjuvazinin örgütlediği imalathaneler işçilerin ortaya çıkışını hızlandırdı. Sıra sizde 4. Toplumsal yapıda meydana gelen her değişimin temelinde ekonomik ve sosyal değişim yatmaktadır. Bir önceki ekonomik yapıya hakim, egemen sınıfın yerine değişen ekonomik yapılanmanın ortaya çıkardığı yeni bir sınıfsal yapılanma ortaya çıkacaktır. Bu yapı içinde ekonomik gücü elinde tutan sınıf, burjuvazi ile bu sınıfın ortaya çıkardığı ekonomik güce sahip olmayan, emeğini satarak geçinen başka bir sınıf, işçiler karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik değişim kendi sınıfsal yapısını da yaratmaktadır. Amaç bu yeni ekonomik yapının ortaya çıkardığı egemen sınıfın varlığını sürdürebilmesidir. Sıra sizde 5. Yeni çağ ile birlikte Batı Avrupa'da başlayan ekonomik yapıdaki değişimin sürdürülebilmesi, değişen ekonomik yapının ihtiyaç duyduğu ham madde ve insan gücünün teminine bağlıydı. Bu ihtiyaç Avrupa'nın dünyaya açılmasına ve yeni coğrafyalar keşfetmesine yol açtı. Bu durum aynı zamanda keşfedilen bu yerlerin sömürülmesiyle ve geniş sömürge imparatorluklarının kurulmasıyla sonuçlandı. sıra sizde 6. Avrupalıların keşfettikleri coğrafyalara yayılmaları sömürgeciliği başlattı. Bu yeni keşfedilen coğrafyalardaki verimli topraklar, eski uygarlıkların hazineleri, yeraltı zenginlikleri, ham madde ve insan gücü Avrupalılar tarafından sömürüldü. Kapitalist sistem için ihtiyaç duyulan sermaye birikimi bu yolla sağlanmaya başlandı. Sıra sizde 7. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı Avrupa'da artık öyle değişimler olmuştur ki bu dönemi Orta Çağ'dan ayırmak gerekmiştir. Dönemin karakteristik özellikleri bir önceki dönemden tamamen farklılaşmıştır. Ekonomik ve sosyal yapıda yaşanan dönüşümle başlayan değişimler siyasal ve düşünsel yapıyı da etkilemiştir. Böylece yeni bir döneme geçilmiştir. İşte bu yeni dönem yeni çağ olarak adlandırılmıştır. Bu çağın başlangıcı olarak bir tarih belirlemek gerekirse, ister İstanbul'un Türkler tarafından fethedildiği 1453 yılı, ister Amerika kıtasının keşfedildiği 1492 yılı kabul edilsin, esas olan artık Batı Avrupa'da büyük bir değişimin yaşandığı ve bunun da 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başladığı gerçeğidir. Sıra sizde 8. Ekonomik ve sosyal yapıda yaşanan değişim, üst yapıdaki kurumları da etkileyerek kendi dünya görüşünü yarattı. Amaç, değişen ekonomik ve sosyal yapıya uygun bir düşünsel yapılanmaya gitmekti. Böylece, egemen sınıfların varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan yeni dünya görüşünün yaratılmasıyla, egemen sınıfların hakimiyetleri sağlamlaştırılmış ve meşrulaştırılmış olacaktı. Ekonomik ve sosyal yapıda yaşanan değişim, siyasal yapıda da değişime yol açtı. Bu değişen yapıya uygun bir siyasal yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bir başka deyişle, siyasal yapı, değişen ekonomik ve sosyal yapının sürekliliğini sağlayıcı olmalı ve koruyuculuğunu üstlenmeliydi. Feodal dönemin ekonomik ve sosyal yapısı değişmişti. Ancak siyasal yapılanmada hala çok başlı feodal siyasal birimlerin varlığı, ekonomik değişimin sürekliliğini tehdit ediyordu. Değişen ekonomik ve sosyal yapıya en uygun yönetim biçimi olarak ilk aşamada mutlak monarşi görülüyordu. Sıra sizde 9. Siyasal yapıda mutlak monarşik yönetimlerin kurulmak istenmesinin temel nedeni burjuvazinin çıkarlarına uygun düşmesidir. Ekonomik gücü eline geçiren burjuvazinin ilk aşamada siyasal yapıya ilişkin görüşleri, çok başlı siyasal birimlerin ortadan kaldırılarak güçlü kralların desteklenmesi yönündedir. Amacı, ülkenin her yerinde aynı alışveriş yasalarına geçerli kılarak güven içinde ekonomik ilişkilerini sürdürebilmektir. Sıra sizde 10. Bu ilk aşamada döneme damgasını vuran düşünürler Machiavelli, Bodin ve Hobbes'tur. İleri sürdükleri görüşleriyle savundukları yönetim biçimi burjuvazinin de istediği mutlak monarşidir. Sıra sizde 11. Hümanizm, insancılık anlamına gelen, bireyin tek başına değerli ve önemli olduğunu savunan bir düşünce akımıdır. Burada önemli olan bireyin orta çağ boyunca kendisini bağlayan zincirleri kırmaya başlamış olmasıdır. Her şeyi sorgulayan birey kendisini ve evrendeki yerini de sorgulamaya başlamış ve böylece insan merkezli bir düşünce sistemi gelişmeye başlamıştır. Öte yandan burjuvazi bireyciliği ön plana çıkararak hümanizmi kendi çıkarlarına uydurmuştur. Hümanizm akımı ile insanın önemli olduğu vurgulanıyordu ama bu düşünce sosyal yapı içindeki bütün sınıfları kapsamadı. Burjuvazi bireyciliği ön plana çıktı. Bir yandan insanın değerli olduğundan söz edilirken, bir yandan köle ticareti yapılıyordu. Aşağı halk tabakalarının durumları gittikçe kötüleşiyordu. Bu durum, hümanizmin çelişkisini ortaya çıkardı, idealize edilen ile gerçekler birbirinden farklıydı. Sıra sizde 12. Yunanca'dan türetilmiş olan ütopya, olmayan ama olması istenen, düşlenen istekler anlamındadır. Kapitalizm, Orta Çağ'daki feodal sistemin sömürücü zihniyetini miras almıştı. Bu yapıda da ezilen sınıfların varlığı düşünsel yapıyı etkiledi, ütopik kuramların ortaya atılmasına neden oldu. Genel olarak ütopyacı olarak nitelendirdiğimiz bu düşünürlerin görüşlerini, İçinde bulundukları kapitalist sistem ve bu sisteme karşı insanların mutluluğa nasıl erişebilecekleri arayışı şekillendirdi. Bu görüşler döneme ve mevcut sisteme karşı duyulan bir tepkinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle alt sınıflar bu yeni düzende de mutlu olamamışlardır. Bu durum bazı düşünürlere insanları mutluluğa kavuşturacak eşitlikçi ama ütopik bir düzen arayışı içine itmiştir. Sıra sizde 13. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir. Rönesans, Orta Çağ kültürü ve sanatının reddedilmesi ve antik dönem sanat ve kültürünün tekrar diriltilmesi anlayışından dolayı yeniden doğuş olarak nitelendirilmiştir. Bu, genel olarak Orta Çağ'ın karanlık çağ olarak kabul edilme, yanlış anlayışından kaynaklanmaktadır. Oysa, Orta Çağ'ında kendine özgü bir sanat ve kültür anlayışı vardır. Bu dönem, sanat anlayışının reddedilmesinin altında başka nedenler yatmaktadır. Esas olan, egemen sınıfın kendi kültürünü yaratma çabasıdır. Rönesans'ta, antik dönemin örnek alınmasının temelinde, antik kültürün dünyasal ve canlı olması yatmaktadır. Yeni çağda yaşanan dönüşümün ihtiyaçlarına en çok cevap veren dönem, antik dönem olmuştur. Ayrıca egemen sınıf kendi kültürünü oluştururken bir önceki dönemin egemen sınıfının ideolojisini reddedileceği için Orta Çağ karanlık çağ olarak adlandırılmış ve antik dönem örnek alınmıştır. Sıra sizde 14. Rönesans'la birlikte sanatçı yaptığı eseri imzalayarak kendi kimliğini ortaya koymaya başlamıştır. İnsan merkezli düşünüşün bir ürünü olarak portre sanatı gelişmiştir. Perspektif kullanılmaya başlanmış, peyzaj başlı başına önem kazanmıştır. Figürler gerçek doğanın içinde resmedilmiştir. Jest ve mimikler ile hareket kazandırılan figürlerin duygularına da resim ve heykellerde yer verilmiş, anatomi bilgisinden de yararlanılmıştır. Sanat, uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Ayrıca insanın zayıflığını temsil eden ortaçağ heykellerinin aksine bu dönemde güçlü, kahraman insanı temsil eden heykeller yapılmaya başlanmıştır. Sanat ve bilim birbirinden ayrışmamıştır. Sıra sizde 15. Reform, iyileştirme, düzeltme, daha iyi duruma getirme anlamlarına gelmektedir. Dinde reform hareketi ise Katolik Kilisesi'ne yönelen dinsel, ideolojik ve sosyal boyutu olan bir eylemdir. Amaç, bir önceki sistemin ideolojisi olan Katolik ideolojisinin yıkılması ve yeni bir ideolojinin oluşturulmasıydı. Değişen ekonomik ve sosyal yapı, ideolojinin de değişimini zorunlu kılıyordu. Kapitalist düzenin devamlılığı, kendi ideolojisini oluşturmasına bağlıydı. Böylece, reform hareketi, Katolik Kilisesi'ni hedef aldı. Katolik Kilisesi, burjuvazinin üretim ilişkilerinin gelişmesine engeldi. Bu durumda burjuvazi kendi kilisesini örgütleyerek Katolikliğin karşısına protestanlığı çıkardı. Protestan kilisesinin Katolik kilisesinden en önemli farkı kilisenin devletin denetiminde olmasıydı. Böylece kilise egemen sınıfın kontrolü altına alınıyordu. Sıra sizde 16. Reformun hümanist fikirlerle yakından ilişkisi vardır. Hümanizm akımı ve matbaa yoluyla düşüncelerin geniş kitlelere iletilmesi, kutsal kitap çevirilerinin yapılarak halka ulaştırılması reformu hızlandırıcı bir etki yapmıştır. Hümanist fikirlerin halka indirgenmesi ve eyleme dönüşmesi reform hareketiyle olmuştur. Sıra sizde 17. Reformla birlikte Hristiyanlıkta bölünmeler oldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı ve mezhep mücadeleleri başladı. Katolik Kilisesi'nin mutlak otoritesi kırılmış oldu. Evrensel Katolik Kilisesi'nin yerini devlet kontrolündeki ulusal kiliseler aldı. Papalığın ve din adamlarının aracılığı reddedildi. Ruhban sınıfından olanlarla olmayanlar arasındaki fark ortadan kaldırıldı. Reform, kilise dışındaki ekonomik, sosyal yaşamı ve düşünce yapısını da etkiledi. Bilim, sanat ve kültürün gelişmesinin önü açılmış oldu. Ekonomik yapıda ise kapitalizmin daha da güçlenmesiyle sonuçlandı. 29. ayrımın sonu, sayfa 287.